yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz. Hepinize şimdiden güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyoruz ve bugün de Hayatın Seslerinde sizleri saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken karşılıyoruz. Diliyoruz ki siz de bizimle birliktesiniz, bize iletiler gönderin diye bekliyoruz. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza ulaşabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek Hayatın Sesleri'nde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin'le bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ve Çocuk Vakfı'nın çalışmaları üzerine ve o özel kampanya üzerine konuşacağız. O dev hayalleri için Ödevimiz Çocuklar kampanyası üzerine değerlendirmelerini alacağız Sayın Şirin'in. Programımızın ikinci bölümünde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç Hanımefendi ile güzel ahlakı konuşacağız. Hayatın Sesleri güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Kelime alır, yaşlı yaşlı. Gitmem derde o sallar başı. Alama gelin oğlum, kınan kutlu olsun gelin
Yeah.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin var. Sayın Şirin hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Demek ki Hayatın Sesleri diye programla sesleniyoruz dünyaya.
Evet.
Türkiye'den.
Müsaadenizle sizin bana... Buyurun.
Çok renklidir. Programınızın adı güzel.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben müsaadenizle bana yayın öncesi söylediğiniz iki cümleyi de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Sonrasında konumuza buyurun. Geçelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Şirin bize uzak bir isim değil aslında. Bundan yıllar önce TRT Dış Yayınlar, Yurt Dışı Yayınlar Daire Başkanlığı'nda prodüktörlük de yaptı kendisi. Az önce konuştuk biz, onu da söyleyeyim. Ve hemen sonrasında da bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalardan bahsedeyim istiyorum kendisiyle birlikte. Tabii Çocuk Vakfı Başkanlığı üzerine bugün biraz konuşacağız. Çocuk Vakfı üzerine ve gerçekleştirdiği kampanyalar üzerine. Sayın Şirin, ne zaman kurdunuz ya da siz mi kurucu üyeydiniz ya da sonrasında mı başkanlık görevini devam ettirdiniz?
Evet, Sezin Hanım 35 yaşımdayken Çocuk Vakfı'nı kurmak nasip olmuştu. Bu o tarihe kadar ilk kez Türkiye'de gerçekleşmiş bir çalışmaydı. Dünyada da örneği olmayan bir örnek Çocuk Vakfı. 1990'dan bu yana Türkiye genelinde ülke ölçekli çocuk ödevleri yanında dünya çocuklarıyla ilgili de çalışmaları olan bir vakıf. Aslında çocuklar dünyanın her yerinde çocuk ve ortak sorunları var. Bu yönüyle hem çocuğa yönelik vakıf, dernek veya sivil toplum kuruluşu başlığı altındaki kurumlar bir yönüyle hep iyilik yolculuğuna çıkarlar ve gerek çocukların haklarını yaşamaları ve iyi ortam hazırlanması için gerek kendilerini gerçekleştirmek bağlamında eğitimleri için iyi ortamların bir yönüyle içinde büyümelerini sağlamak için bir yönüyle de eğer güç koşullardaysalar onların elinden tutmak için, yollarını açmak için böyle bir insanlık görevi yapar aslında dernekler ve vakıflar eğer çocuğa ve insana yönelik bir duyarlılık ve bu amaçla kurulmuşlarsa. Çocuk Vakfı geçtiğimiz 28 yıl içinde birçok çocuk ödevi gerçekleştirdi. Ama bu çocuk ödevlerini hep çocuk ve eğitim gönülleriyle gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla evet bir vakıf var ve bu vakıf ortak iyilikler neler olabilir, çocuklara hangi iyilikleri sunabiliriz, bu başlıklar altında bir araya geliyoruz, karar veriyoruz ve o karar verdikten sonra da yolculuğumuz başlıyor. İlk yıllarda çok iyi hatırlıyorum, sağlık sorunları çok önemliydi 1990'lı yıllarda ve bugün de elbette önemi bakımından aynı önemdedir. Ancak o zaman Türkiye'nin sağlık ortamı, sağlık hizmetleri ortamı bu kadar yaygın ve nitelikli değildi. Özellikle anne ve çocuk sağlığı çalışmaları bu kadar yaygın da değildi. O yıllarda çocuk sağlığına yönelik epeyce çalışma gerçekleştirmiştik. Lösemi o günlerde çok gündeme gelmişti ve bir yönüyle de bu ihtiyacı karşılamak Türkiye'de o tecrübede olan hekimlerin azlığı nedeniyle sıkıntılıydı. Ondan sonra eğitim çalışmaları öne geçti. Eğitim çalışmalarını köy çocuklarıyla sınırlandırdık. Çünkü yoksulluk ve köy çocukları ve onların sorunları bir anlamda göz ardı ediliyordu. Yıllar içinde böyle bir gerçeklik var. Bizi dinleyen, yurt dışında dinleyen özellikle sevgili dinleyicilerimizin de belki çoğu köy kökenlidir, küçük kasaba kökenlidir. Ama köy hep uzakta kalmıştır ve onların sorunları zaman zaman hükümet programlarında şöyle bir değinilip geçilen veya planlı dönemde 1963 sonrası işte hatırlanılan başlıklardı. Oysa köy çocukları, bir köy çocuğu sosyolojisi vardır ve biz o konularda çocuk ve yoksulluğu da hiç yan yana getirmek istemediğimiz halde çocuk yoksulluğu üzerinden hareket ettik. Bugüne kadar geçen yılın Aralık ayı sonu itibariyle 780 bin kitap gönderdik köy okullarına. Bunun dışında 2 milyon 100 binden fazla dergi göndermişiz ve eğitim materyali gönderdik. Özellikle köy ilkokullarına. Gerçi şimdi belki dinleyicilerimiz diyecektir ki ya köy kalmadı. Evet, yeni bir sosyoloji de var. Mahalle okulları oldu biliyorsunuz bu okullar. Ama aslında sosyolojik olarak köy kavramı ve köy hayatında çok önemli değişiklikler olsa da bizim köy okulu, köyde eğitim ve köy çocukları üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü her şeye erişseler bile, iPad bile kucaklarında olsa, doğalgaz bile kullansalar köylerde, doğanın içinde olan çocukların dünyaları çok daha zengin ve hayal edebilen çocuklar bu çocuklar, köy çocukları. Ben de bir köy çocuğu olarak hep kendimi köy çocuklarına daha yakın hissettim. Çünkü hayallerimiz vardı ve o hayalleri gerçekleştirmek için yollara çıktık, şehirlere ulaştık ama hiç şehirli olamadık. Çünkü hep o çocukluk dünyamız içinde olan değerler, insan ilişkileri, insan sıcaklığı, insan sesi, çocukluk arkadaşları ve gelenek bizi var eden o büyük aile geleneği hep bizim özlemini duyduğumuz değerler oldu. O bakımdan Çocuk Vakfı köy çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları, ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Bir de Çocuk Vakfı'nın üzerinde çok önemli durduğu bir konu var. %100 çocuk hakları kavramı üzerinden hareketle doğmuş bütün çocukların hangi zeka ve yetenek grubunda olurlarsa olsunlar, eğitilebilir veya öğretilebilir de olsa hiç fark etmez. Bütün çocukların haklarına yönelik ödevler gerçekleştirdik ve 90'lı yılların ortalarında Çocuk Hakları Okulu'nu kurdu Çocuk Vakfı. Bunun yanında özellikle özel yetenekli çocuklarla da ilgilendik Türkiye genelinde. Daha sonra bu çalışmayı 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, o yıllarda başbakandı, Sayın Erdoğan'ın himayelerinde 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi'ni gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı Marmara Üniversitesi ile birlikte. Bunlar hep Çocuk Vakfı'nın mutfağında oluştu ve bu önerileri bütün Türkiye'ye sunduk. Ardından Türkiye'de özellikle çok fazla üzerinde durulmamış konulardan biri bu. Ne yazık ki bunu söylemek durumundayım. Okuma kültürüne ilişkin çalışmalar gerçekleştirdi Türkiye'de Çocuk Vakfı ve özellikle nitelikli çocuk edebiyatı kitaplarıyla okuma kültürünün kazandırılmasını bir projeye dönüştürdü. Okuyan Türkiye projesini Çocuk Vakfı önerdi şimdiye kadar birçok hükümete ve okuma kültürü programının hazırlanmasını önerdik. 2 hafta kadar önce Sayın Ziya Selçuk Çocuk Vakfı'nın ziyaretinde de aynı başlık üzerinde epeyce durduk. Umarım bu dönemde gerçekleşir bu çalışma. Çünkü sadece eğitim ve çocuk gönüllerinin bir yerlere ulaşmasıyla sonuç alamayız. Aynı zamanda ülke ölçekli bir kültür politikamızın olması gerekir. Eğitim politikasının, sağlık politikasının olması gerekir. Ve çocuk kültürü de bunun içinde çok önemli bir yer tutar. İşte Çocuk Vakfı bu çerçevede ilk kez Türkiye'de 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'ni gerçekleştirdi. Meclis Başkanlığı'nın himayesinde. Ardından 2013 yılında 1. Türkiye Medya Kongresi'ni gerçekleştirdi ve her birinin stratejilerini hazırladık ve bunların bir kısmı resmi gazetede de yayınlandı. Ama bir kısmı ne yazık ki yayınlansa da stratejik amaç ve eylemleri hayata geçmeden kaldı. Bir eksikliğimiz var, Türkiye'nin bir eksikliği var. Türkiye'de herkes çocukları seviyor. Evet, böyle bir genel kabul var ama gerçekten seviyor mu? Yani sadece biyolojik anne ve babalık üzerinden mi hareket ediyoruz? Yani gönüllü, manevi anneliğe ve babalığa hazır mıyız? En azından kadim toplumumuzda bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bir çocuğun annesi veya babası vefat ettiğinde ortada kalmazdı. Savaşlar, göçler nedeniyle de bunu biliyoruz biz. Ama bu yeni dünyada büyük kırılmalar yaşadık ve bizce Türkiye'nin en büyük sorunu, en önemli sorunu, güvenlik dahil hepsinin önüne geçen sorunu ve bir sarmala dönüşen sorunu aile ve çocuk sorunudur. O bakımdan Çocuk Vakfı'nın bu 28 yıl boyunca ısrarla önerdiği Aile ve Çocuk Bakanlığı'nın kurulmasıdır. Bu yönde de birçok önerimiz oldu. Bundan önceki bakanlık, Sayın Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kuruldu. Daha sonra Cumhuriyet döneminin bir yönüyle yeni hükümet modelinde işte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dönüştürüldü. Bu da büyük bir yanlış oldu. Hala söylüyoruz. Aile ve Çocuk Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor. Neden?
Sayın Şirin, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu arada bu Çocuk Vakfı ile bakanlığın pek çok çalışmaları da muhakkak var ama yavaş yavaş da süremizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kampanyadan biraz, bu seneki kampanyadan biraz bahsedebilir miyiz? O dev hayalleri için ödevimiz çocuklar kampanyasından.
Evet. Dolayısıyla Türkiye'de aslında her şeyi devletten beklemek yerine devletin öncülük yapacağı çalışmalarla, kolaylaştırıcılığıyla, yasal düzenlemelerle, özellikle güç koşullardaki çocuklara yönelik çalışmalar daha verimli olabilir. Dolayısıyla her şeyi devletten beklemek yerine bakanlık da kursanız, toplumsal bir talebe dönüşmüş ihtiyaçları hep birlikte çözmemiz gerekir. Bu bağlamda Çocuk Vakfı'nın son kampanyası 22 Ekim'de başladı. O dev hayalleri için ödevimiz çocuklar. Kısaca yine köy ve mahalle çocuklarımıza yönelik bir kampanya bu. Çocuk ve eğitim gönüllülerinin öncülüğünde sürdürülen bir kampanya. PTT %60 indirimle bu kampanyaya destek veriyor. Dileyen herkes okuduğu, doğduğu, okuduğu köy okuluna veya mahalle okuluna eğitim desteği verebilir. Özellikle okuma kültürü kazandırıcı kitaplar gönderirlerse çok daha yararlı olur. Giyecek de gönderebilir, oyuncak da gönderebilir ama her gönderilenin yeni olmasını çok arzuluyoruz. Bir çiçek gönderir gibi gönderilmesini çok değerli buluyoruz. Bu kampanya başladı ve sürüyor. 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu nedenle Çocuk Vakfı'na herhangi bir şey gönderilmesi veya bağışta bulunması talebimiz yok. Bu bir gönüllü hareket. Türkiye bu kültürle ayakta duruyor. Bu gönüllülük çerçevesinde dileyen herkes dilediği okula ulaşabilir. Çocuk Vakfı'nın sitesinde açıkladığımız okul listeleri var. Talepte bulunan okulların listeleri oldukları için bunlar sınandı. Hepsinin ihtiyacı olduğu için diledikleri okula gönderebilirler. Çünkü biz hayatın hangi döneminde olursa olsun doğmuş ve doğacak çocuklarımızın yanında olmayı birinci çocuk ödevi kabul ediyoruz. Birinci ülke ödevi olarak kabul ediyoruz. Dilerim daha güzel günlerde çocuklarımızla buluşuruz. Ayrıca Çocuk Vakfı hem bu kampanya çerçevesinde hem de 28 yıl boyunca Çocuk hakları kültürü, eğitimi ve okuma kültürü konularında da köy ve mahalle okullarına yardımcı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yayınınız nedeniyle de Türkiye'nin Sesi Radyosu'na teşekkür ediyorum.
Değerli Mustafa Ruhi Şirin, biz de çok teşekkür ediyoruz bu konuya özel olarak yıllardır eğildiğiniz için. Çünkü gerçekten çocuklarımız çok kıymetli, onların geleceği çok kıymetli. Bu anlamda eğer dinleyicilerimiz gerçekten internet sitenizi, Çocuk Vakfı'nın sitesini araştırırlarsa o kadar çok kampanyaya, o kadar çok projeye, o kadar çok faaliyete rastlayacaklar ki hatta insan şaşırıyor hani bu kadar çok faaliyetin, kampanyanın bir arada nasıl gerçekleştirilmiş olduğuna. Emeklerinize sağlık. Şu konuyu da yineleyelim. Eğer dinleyicilerimizden bu okullarımıza yardımda bulunmak ya da birebir eşya olabilir, kitap olabilir göndermek isteyenler olursa hangi yolu uygulayacaklar? Tekrar edelim, sonra uğurlayalım sizi.
Evet, Çocuk Vakfı'nı arayabilirler, iletişim kurabilirler elektronik postalarıyla. Açıkladığınız gibi internet sitesi üzerinde bütün bilgiler var. Buna rağmen bir soruları olursa yine Çocuk Vakfı'yla iletişim kurabilirler.
Doğrudan postaneye gittiklerinde Çocuk Vakfı aracılığıyla gönderdiklerini mi söylemeleri gerekiyor?
Ödev hayalleri için ödevimiz çocuklar kampanyası için geldik demeleri yetiyor ve %60 indirimle diledikleri köy okuluna gönderebilirler. Kitap, eğitim materyali, giyecek, oyuncak, diledikleri katkıları gönderebilirler. Okullarla iletişim kurabilirler. Ayrıca bunu sürdürebilirler. Birkaç okul üzerinden olabilir. Bir okula sınıf kitaplığı düzenleyebilirler. Kütüphane kurabilirler. Evet, çocuklarımız mutlu olsun istiyorsak her gün bir şey yapabiliriz çocuklarımız için. Sadece biyolojik anne ve baba olduğumuz, sorumlu olduğumuz çocuklarımız için değil, dünyanın bütün çocuklarının annesi ve babası olarak kendimizi hissettiğimizde daha güzel bir dünya gerçekleşecek.
Sayın Şirin, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çalışmalarınızla kolaylıklar diliyoruz. Ve tüm dinleyicilerimize de duyurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kendi adımıza. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çocuk Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Ruhi Şirin Beyefendi ile hem Çocuk Vakfı'nın çalışmaları üzerine sohbet ettik, hem de ödev hayalleri için Ödevimiz Çocuklar başlıklı kampanya üzerine değerlendirmelerini aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında güzel ahlakı konuşacağız.
Ninni bebeğime, uyusun benim güzel melim, uyusun benim küçük sevgilim, büyüsün bir tanem çiçeğim. Ninni, ninni, ninni bebeğime, uyusun benim güzel melim, uyusun benim küçük sevgilim, büyüsün bir tanem çiçeğim. Ninni, ninni, uyu koynumda kokunu hissedeyim, minik ellerini tenini seveyim, iyi ki geldin benim bir tanem bebeğim. Ninni, ninni bebeğime, uyusun benim güzel meleğim, uyusun benim küçük sevgilim, büyüsün bir tanem çiçeğim. Ninni, ninni, uyu koynumda kokunu hissedeyim, minik ellerini tenini seveyim, İyi ki geldin benim bir tanem bebeğim. Ninni, uyu koynumda kokunu hissedeyim, minik ellerini tenini seveyim, geldin benim bir tanem bebeğim. Ninni, ninni, sevgilim büyüsün, bir tanem çiçeğim ninni ninni. Uyu koynumda kokunu hissedeyim, minik ellerini tenini seveyim. İyi ki geldin benim bir tanem bebeğim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç Hanımefendi ile bugün güzel ahlakı konuşacağız. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum Sesin Hanım.
Güzel ahlak çok çok güzel bir konu. Gerçekten hepimizin hani hissettiğinde güzel ahlaklı olmanın erdemini duyduğunda çok etkilendiği bir konu. Siz sanıyorum sevgili Peygamberimizin de sözlerinden aktarımlarda bulunacaksınız. Evet. Neler anlatmak istersiniz? Nasıl başlayalım güzel ahlak konusunda? Nelerden bahsetmek istersiniz?
Peygamber Efendimizin hayatında rol model olarak alabileceğimiz en güzel yönü ve insan olarak bize yön çizecek en belirgin özelliği ahlak abidesi olmasıydı. Bu peygamberliğinin öncesinde de sonrasında da böyleydi. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyordu. Peygamber Efendimiz'in bir ilk vahiy alışındaki korkusu var. Korkarak, ürkerek gelişi var. Evine geldiğinde beni örtünüz diyordu. Beni örtünüz. Çok tedirgin olmuştu. İlk defa gördüğü metafizik alemden bir görüntü, Cebrail Aleyhisselam'ı görüşü. O titremeyle, o korkuyla gelişi evine. Eşi Hazreti Hatice'nin onu örtüp sakinleştirdikten sonra biraz toparlandığında o kadar korktum ki deyişi, Hazreti Hatice'nin de verdiği şu cevabı çok anlamlı gelir bana. Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Muhtaç olanların bakımını üstlenirsin. Aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın. Misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin sözleriyle teselli etmişti. Tam da ahlakın olmazsa olmazlarıydı bunlar. Hı hı. Peygamber olmadan önce de bu vasıfları taşıyan rahmet nebisi bizlere de yaşantısıyla sonrasında örnek olmuştu. Hira dönüşü Hatice validemizin bu sözleri, teselli cümleleri Kur'an-ı Kerim'de de şöyle ifade ediliyordu. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Peygamberimizin yaşantısı da adeta bu ayetin tefsiriydi, açıklamasıydı. Hı hı. Yüce bir ahlakın nasıl olması gerektiğini çağlar boyunca bugüne kadar gelen süreçte Peygamber Efendimizin yaşantısının aktarımlarından, sahabenin onun yaşantısına şahitliklerinden bizler de öğreniyoruz bugün. Şanslıyız yani.
Evet. Evet. İslam ahlakından bahsedebilir miyiz sevgili peygamberimizin aktardıklarından hemen sonra? İslam ahlakının en belirgin yönleri nelerdir desek neler aktarırsınız bize?
İslam ahlakında en belirgin olan şey Peygamber Efendimizin hayatında temayüz eden en zirve nokta evrenseldir İslam ahlakı bir. Bir de ahirete inanış vardır İslam ahlakının arka planında. Hem evrensel oluşu hem ahirete inanışın içinde barındırılması bu ahlakı zirve yaptırır. Nasıl? Evrenseldir dedik. Peygamberimizin aktardığı o ahlak öğretileri aslında daha öncesinde müşriklerin yaşantılarında mürüvvet sahibi insanlar diyerek tarif edilen kimselerin hayatında da vardı. Ama eksikleri vardı. Ama Yaparsam iyi olur, yapmazsam ne olur sorusunun cevabı yoktu. Oysa İslam'ın telkin ettiği ahlak anlayışında evrensel olan bir kısım o güzel davranışların, huy ve karakterlerin, ahlak bütünlüğünün bir arada oluşunun yanında yaptıklarımın veya yapmam gerektiği halde yapamadıklarımın ahirete dönük bir kısım hesabı olacak. Benim çok sevdiğim Allah'ımı incitmemem lazım. İncitmeyeceğim Rabbim beni ahirette güzel ahlakım dolayısıyla daha çok sevecek duygusu. İnsana dünyada o mürüvvet sahibi olmanın gerektirdiği güzel ahlakı yaşamayı da telkin edecek. İslam'ın bu yönüyle insan hayatına müthiş bir etkisi var. Bu duyguları taşıyan bir Müslüman, evrensel ve ahiret duygusu taşıyan bu ahlak yaşantısıyla hem kendisini mutlu eder, hem topluma mutluluk verir.
Evet. Peki Kur'an ahlakını diğer ahlak sistemlerinden ayırt eden yönleri var mıdır?
Kur'an ahlakında biz gördüğümüz şey şu. Kur'an ahlakını ihsan bağlamında Allah'ın her ne kadar görmesek de biz, bizi gören bir Allah'ın huzurunda oluşumuzu hissederiz. Bu bağlamda kendi huzurunda olduğumuzu hissettiğimiz Rabbimize bir vazife olarak kul olma bilinciyle insanlara da niliksiz, niteliksiz iyilik yapmayı hedef güderiz. Diğer öğretilerden farkı bu. Yani hasbilik vardır İslam ahlakında. Maddi çıkar beklemek değil de Allah rızası için ben görmesem de beni gören bir Rabbimin rızasını kazanmak ve sonsuzluğa açılan alemde yüz akıyla dünyada ve ahirette o yürüyüşü tamamlamak ve devam ettirebilmek için ben hasbi davranmalıyım duygusunu da verir. Farkı bu. Hasbidir İslam ahlakı sahibi olan insanlar. Neliksiz niteliksiz iyi insan olur. Ve ihsan bağlamında Rabbinin rızasını arar, karşılıkta beklemez. İşte ülkemizdeki bu yardımlaşmanın canlı oluşu, düşküne el uzatışımız, büyüklerimize saygımızın devam ediyor oluşu, onların yaşlılığında, hastalığında sahiplenişimiz hep de bu duyguların içinde barındırılması sebebiyledir. Duygularımızda bunun yer bulması sebebiyledir.
Az önce Peygamber Efendimiz'in sahabelerine de güzel ahlakı tavsiye ettiğinden bahsetmiştiniz. Neler söylüyordu onlara?
Peygamber Efendimiz sahabenin her şeyiyle ilgileniyordu Sezin Hanım. Öyle ki onların yemek yiyişini tutun, insanlarla iletişimine, sözleri güzel söylemesine, insanlarla birlikte oturup kalkma adabına, kalp alıcı, gönül alıcı olmaya, bir şeyler öğretmek ama doğruyu öğretmek noktasında örneklik yapmaya her türlü şeyde Peygamberimiz bir baba gibi kucaklıyordu onları. Adeta bir şefkat kanadıyla sarıp Peygamber Efendimizin o engin duygu dünyasından damla damla ama bir okyanus içinde damla damla tatlılıkları içiyordu sahabe. Mesela Ubade bin Samit ile beraber bir grup Medineli Peygamber Efendimiz'e biat etmeye gelmişlerdi. İnandık, iman ettik ya Resulallah. Bizden ne istersin demeye gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz onlara Allah'a şirk koşmamanın yanı sıra hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek, yalan söylememek, insanlara iyi niyetle ve güzel ahlakla muamele etmek gibi ahlakı barındıran konuları da telkin etmiş ve bu hususta da söz almıştı. Sadece inandım de kurtul dememişti. Tam da bir ahlak eğitimi yapmıştı ayaküstü onlara. Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı. Bugün bunlara muhtacız aslında. Gerçekten toplum olarak alışverişlerimizde, oturuş kalkışlarımızda, sohbetlerimizde bize iyiliği, güzelliği tavsiye eden insanlarla muamelesinde o gönül güzelliğini taşıyan olmayı tavsiye eden aklı başında büyüklerimize ihtiyacımız var. Burada Peygamber Efendimiz'in sözleri bize gerçekten rota çiziyor. Neliksiz niteliksiz dedik ya, hasbilik.
Evet, evet.
İşte hasbi davranan bir birey, o hasbilik potasında eriyen bir toplum ve o hasbilik potasının içinde geniş geniş halkalarla dünyaya yayılan insanlık seli hakikaten Peygamber Efendimizin hedeflediği hedef kitleydi. Bugün bunları görebildiğimiz insanlar var. Bunlardan mahrum kalanlar da var. Duamız onlar için. Dileyelim bu güzellikleri onlar da öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum ben. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor. Valilik veriyor ve onu gönderirken kurduğu bir cümle var. Bir valiye. Ey Muaz, insanlara güzel ahlakla muamele et. Her şeyin özetiydi bu aslında. Valisin her dediğini yaparım deme. Onlara güzel ahlakla muamele et. Bir cümleydi ve gönderdi Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Yemen'e. Peygamberimizin örnekliğini ve tavsiyelerini öylesine içine sindirmişti ki sahabe. Onun vefatından sonra sahabe şunu soruyordu. Acaba o olsa bu konuda ne derdi? Herhangi bir şey gündeme geldiğinde. Yani peygamberimiz ne derdi, ne yapardı, neyi tavsiye ederdi? Hı hı. Bunu konuşuyorlardı. Çünkü peygamberimizin onlara tavsiyeleri hayatlarına ciddi bir rota çizmişti. O müşriklik dönemindeki yanlışlarının akabinde seçtikleri İslam dininin kendilerine hediyesi, peygamberin tavsiyeleri hayatlarında adeta bir fırtına yaratmıştı.
Hı hı.
O fırtına akabinde bir sükunet bulmuşlardı ki o sükunetin içinde adeta kendileri erimişti. Ama nasıl? Bal gibi olmuşlardı. Peygamberin tavsiyesi de bizi bal gibi insan yapmaktı.
Ne güzel, ne güzel evet. ifade ettiniz.
Evet.
Ama tabii ki hem sahabelerini bu anlamda uyarıyor Hazreti Peygamberimiz hem de Allah'a da ahlakını güzelleştir diye hep de dua ediyor değil mi? Nasıl dua ediyor?
Evet, Peygamberimiz ellerini açtığında Ya Rabbi ahlakımı güzelleştir, beni bana bırakma ve bana güzel ahlakı nasip et diye özellikle namaz kılacağı zaman abdest alıp namaza geçerken bu dualarla yürüdüğünü söylüyor sahabe. Peygamber ahlakımı güzelleştir diye dua ediyordu. Ben hep düşünürüm, peygamberimizin ahlakı o kadar güzeldi ki müşrikler bile övüyordu onu. İslam öncesi müşrikler ona Muhammedül Emin demişti. Bundan ötesi var mıydı?
Hala ya, niye dua yani, ediyordu değil mi?
Evet. Bize örnek olmak istiyordu peygamberimiz aslında. O bir insan olarak ben de Rabbimin yardımına muhtacım. Siz de Rabbinizden yardım isteyin bu konuda diyordu. Çünkü insanız, doğruları bazen göremeyebiliyoruz. Bazen olması gereken yerde duramayabiliyoruz. Orada peygamberimizin o duası çok çok anlamlı. O duayı bizim de hayatımızda hep yapmamız lazım. Rabbim ahlakımızı güzelleştir.
Ne güzel evet. dua. Madem hani bizden bahsettik, biraz şöyle günümüze bakacak olursak. İman eden bir insan vicdanına danışarak iyiyi kötüyü birbirinden ayırabilir mi? Bu konuda Hazreti Peygamberimiz bizi nasıl aydınlatıyor?
Evet, Peygamber Efendimiz'in iyi ve kötüyü insanın vicdanıyla bulabileceğine dair sözleri var. Kıyamet günü müminin mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere, söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir kıyamet günü diyor bir ikaz. Da bulunuyordu. Niye? Çünkü insan bilgiye ulaşmamış olabilir ama fıtratında var olan doğruyu bulma duygusuyla yaratılıyor. O doğruyu bulma duygusunu iyi değerlendirmek lazım. Vicdan insana eğer körelmemişse doğruyu buldurur. Çünkü Allah özde insana güzellikleri nakşetmiştir. Asıl olan güzelliklerdir, doğruluklardır, ahlaklı olmaktır. Yalan söylememektir. Onun için Peygamber Efendimiz kişi vicdanıyla doğruyu bulabilir diyor. Körelmemişse. Körelen vicdan ne yapıyor Sezin Hanım?
Ne yapıyor?
Ne yapıyor? Yalan söylemenin günah olduğunu, doğru olmadığını bilir her vicdan aslında. Ama hayatı yalan üzere kurulu olan insan yalan söylemeyi normalleştiriyor vicdanında. O vicdan körelmiştir işte.
Peki ne yapması gerekir?
Ne yapması gerekir? İnsanın kendisini doğruya kanalize etmesi gerekiyor. Doğruyu yapmam lazım. İyiyi yapmam lazım. Başkasının bana yapmak istediğinde rahatsız olacağım şeyi benim başkasına yapmamam lazım. Kendimi yönlendirmem lazım. Aslında hayat bir eğitim ve hepimiz de önce kendimizin öğretmeniyiz. İyi öğretmenliği önce kendimize yapmamız lazım.
Evet.
İyi öğretmen olduğumuzda, önce kendimizi eğittiğimizde hani bir söz var. Yaptıklarınız o kadar çok bağırıyor ki sözlerinizi duyamıyorum. Yaptıklarımız her şeyi anlatmalı. Hayatımız örnek olmalı. Kendimize de başkalarına da. İşte o zaman vicdanım beni hep doğruya yönlendirecek. Yaptıklarım hayatımda hep doğru olduğu zaman doğru insan olacağım. Ahlaklı insan olacağım. Vicdanlı insan olacağım. Peygamberimiz tam da böyleydi işte. Allah'ın seçtiği, sevdiği insan olması hasebiyle baktığımızda her insanın sevgiyle, sempatiyle baktığı müstesna bir kişilik görüyoruz biz. İstikameti var, ahlaki boyutuyla insanların hayran olduğu bir insan var. Kur'an'ın ifade ettiği o yaşantısıyla Kur'an tefsiri, adeta Kur'an'ın açıklayıcısı olan bir peygamber var. Böyle olduğumuz zaman, peygamberimizin hayatını anladığımız zaman vicdanımız bize doğruyu söyleyecek zaten.
Evet. Sayın Akkoç, son dakikalarımızdayız. Son olarak dinleyicilerimize güzel ahlak konusunda neler söylemek istersiniz?
Ben şunu söylemek istiyorum özellikle dinleyenlerimize. Din sadece ibadetten ibaret değil. İman ahlakla baş koşmalı. İman ediyorum diyen insan ahlaklı olmalı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, hani inne salate tenha anil fahşai diye başlar. Namaz şüphesiz kötülüklerden alıkor. Namazın, orucun, yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, verilen zekatların her birisinin ayrı ayrı insan hayatına etkileri olmalı. İnsan hayatını düzeltmeli. Yani eğer kötülükten alıkoymuyorsa namaz, o namazı biraz sorgulamalı fert. Fert kendisi sorgulamalı. Başkası başkasının namazını değil de, ben namaz kılıyorum ama kalp kıran bir huyum var galiba. Onu terk etmem lazım diyebilmeli.
Az önceki vicdan konusuna yine geldik değil mi?
Onu diyebilmeli. Onu diyemiyorsa sadece namazı ritüel olarak yerine getiriyor demektir. Bu doğru değil. Namaz borcundan kurtarır insanı belki ama yaptığı yanlışlar Allah'ın ikazını anlamadığı anlamına geliyor bireyin. O zaman Allah'ın mesajını iyi anlamak gerekiyor. İbadetler beni insan yapmalı. İbadetler beni vicdanlı yapmalı. İbadetler beni ahlaklı yapmalı. Bunu yaptığında insan hem rahat edecek, hem huzur bulacak, hem huzur verecek. İslam'ın hedefindeki şey bireyin düzelmesi, bireyle birlikte toplumun düzelmesi, toplumla birlikte dünyanın ahlak boyutunda birbirini anlayan, birbirine faydalı olan, birbirinin iyiliği için gayret eden geniş bir insanlık ailesinin oluşması. Bunu yapabilirsek eğer, bunu yapma yolunda bir adım atabilirsek eğer, biz vazifemizi yapmış olacağız. Ya herkes öyle böyle, yani herkesin yanlışları var işte ama ben ona göre daha iyiyim demek çözüm değil. Ben en iyi olmak için uğraşmalıyım. Çünkü şunu unutmayalım, her birey fert fert Allah'a hesap verecek. Yanımdaki kim olursa olsun, benimle birlikte yaşayan hatta kim olursa olsun, kimin evladı olursam olayım, konumum ne olursa olsun, ünvanlarla değil, diplomalarla değil, yaşantımla Allah'a hesap vereceğim ben. Yani onlar hep burada kalacak. O zaman iyi insan olmak, hangi konumda olursak olalım, hangi cinsiyetten olursak olalım, evlat ya da anne olalım, baba olalım, her neysek, hiç fark etmiyor. Hesabımızı tek tek vereceğiz. hesabını kolay veren insanlardan olmayı temenni ediyorum ben hepimiz için.
Çok teşekkür
güzel
ediyoruz.
Bir yaşantıyla Rabbimize kavuşalım diyorum Sezin Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel anlattınız. Ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamızla güzel ahlakı konuştuk bugün ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Hayatın Sesleri'nde bugün haftanın son iş gününde sizlerle birlikte olduk sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmeniz dileklerimizle. Pazartesi günü saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Annesinden destur aldı karani, hay hay Kabe yollarını vardı boyladı. Gitti Muhammed'i evde bulmadı, hay hay Yemen ellerinde Veysel Karay. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Elinde abası deve yününden, hay hay elinde asası hurma dalından. Tevhidi düşürmez asla dilinden, hay hay Yemen ellerinde Veysel Karani. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Deveyi güderken tevhid çekerdi, hay hay Yemen ellerinde Veysel Karani. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı. Yemez haramı, bilmez yalanı, ol Resulallah'ın sadık yaranı.
Hayatın Sesleri.